Hasan Ersel'le Ekonomi Notları.
Günaydın Hasan.
Günaydın Ömer.
Evet, Mahir Ilgaz'la beraber yapıyoruz.
Günaydın Mahir, ilk defa yapıyoruz.
Evet, günaydın, sağ olun.
Beraberce.
Evet, bugün Mısır'ın ekonomi politiğini de biraz konuşalım demiştik ama ondan önce çok kolay fırsat bulamadığımız bir şeyi Kamboçya, Tayland sınırına gönderdiğimiz özel muhabir olarak senden izlenimlerini rica edelim Savaş.
Evet, ben gezi amacıyla oraya gittim. Ondan sonra...
Açık etme ya, işte sen açık radyo için gitmiştim demedin.
Evet, ama ondan sonra görev geldi. Yani Kamboçya ve Tayland topçuları ateş etmeye başlayınca birbirinin üzerine açık radyo sen geziyi bırak, bu meseleyle ilgilen dedi. Ben de hızlı bir şekilde Kımerce öğrendim çünkü dünya televizyonları falan bahsetmiyor.
Evet, bahsetmiyor.
Olaydan. Aslında garip bir olay. 1962 yılında Birleşmiş Milletler bir sınır ihtilafı varmış bu iki ülke arasında. Ona bir karar vermiş. Bir Budist tapınağı ve onun arazisi 4,5 kilometre karelik bir yer Kamboçya topraklarında kalmış. Burası anladığım kadarıyla önemli bir yer. Yani Budist düşünce açısından. Ama başka bir şey yok. Yani hani değeri bu. Bu önemli bir değer ama hani hani stratejik de şuydu buydu diye bir şey yok. Şimdi ben işte bir şeyde dikkatimi çekti. Galiba bir Vietnam'da bir İngilizce gazetede, orada çıkan bir İngilizce gazetede, orada bir tapınağı Kımer şeyler Kamboçya bayrağını çektiği için Tayland işte kızda sınırda askeri manevralar yapıyor. Kamboç birlikleri de hareketlendi falan gibi bir haber okudum. Biz de Kamboçya'ya gideceğimiz için sonra ilgili merak ettim ne oluyor diye ama gittiğimiz yerler çok sakin, sessiz, hiç herkes şeye memnun falan öyle devam ediyordu. Ama bu olay hızlanmaya başladı ve Kamboçya televizyonunun gösterdiği tanklar falan, zırhlı arabalar, topçu birlikleri falan oraya nakledilmeye başladı. Biraz sonra da çalışmalar başladı ve sivil kayıp da var. Ama 5 kişi bir tarafta, 4 kişi bir tarafta. Ama binlerce insan da oralardan kaçmaya başladı.
Kaçmak zorunda kaldı, evet.
Yani aslında öyle ufak bir şey de değil. Sonra Tayland Dışişleri Bakanı Kamboçya'ya geldi. İşte karşılıklı eller sıkışıldı. Ve ya bir yanlış anlamadan dolayı bu oldu. Halledeceğiz dedi. Ben de işte rahatladım ama tam bizim bayılacağımız gün bu çatışma tekrar alevlendi. Biz Tayland'a geçtik. Orası da ilginç çünkü bu Angkor diye o tarihi Angkor, yerdeydik.
Evet.
Oradaki havalandan Tayland Hava Yolları'nın bir uçağıyla Tayland'a geçtik. Hiç kimse de ne yapıyorsunuz da demedi. O uçağa da hiç kimse bir şey demedi. Tayland'da da nereden geliyorsunuz diyen olmadı. Ama Tayland'da zaten orada da Türkiye'ye geldik. Yani orada kalmadık. Fakat anladığım bu olay orada da devam ediyor. Çözemiyorlar. Yalnız bu olay böyle patladak ortaya çıktı mı? Hayır, geçen sene de bu olay olmuş.
Öyle mi?
Yine aynı yerden dolayı. Galiba bu kadar çatışma olmamış ama bir itiş kakış orada da olmuş. Bu bizim şeye hatırlattı hepimize. Kardak olayını. Hani bir gerginlik olduydu Yunanistan'la Türkiye arasında ama ülkenin kalanında bir gerginlik yoktu. Yani herkes günlük yaşamını sürdürürken orada böyle bir anlık bir hadise oldu.
Evet, yani Türkiye'nin de önemli gazetesi Hürriyet'in bu konuda savaş çıkartmak için epey uğraşmış olduğu da bu, o günden bugüne biliniyor.
Tabii bu arada Kamboçya veya Tayland gazetelerinin neyle meşgul olduğunu onları bilemeyeceğim.
Evet.
Bir şey yapamaz. Ama bir şeyi biliyorum. Hindistan'dan bir müdahale geldi buna. Ama Hindistan devletinden değil. Budistler de ya orasını Birleşmiş Milletler'e bırakın, orası bizim için de önemlidir. Sakin olsun böyle şeylerden derdi. Ve bu çatışmalar sırasında da tapınağın bazı yerleri hafifçe de olsa zedelenmiş top çatışıyla.
Tapınağı da kırdılar yani.
Yani bir de o var. Yani bu işin sonunda korumak için yapılan işte bu var. Şimdi bu ülkeler, benim hiç bilmediğim ülkeler olduğu için biraz hayranlık ve şaşkınlıkla oralarda dolaştım. Ama epeyce bir gerginlik de orada da var. Yani Tayland tarihi olarak hep işte Laos'u falan tehdit etmiş. Vietnam sonra güçlenip Kamboçya'yı da. Şimdi çok güçlü olan Vietnam o bölgede. Dolayısıyla Laos'u bir nevi koruması altına almış ama şey değil. Hani asker falan yok o şeyde. İşte şimdi böyle bir sakinlik var ama Tayland'ın birkaç yönlü bir böyle saldırganlığı var ama bunun illaki silahlı olması gerekmiyor. Mesela o bölgedeki en renkli, en heyecanlı, en güzel televizyon programları Tayland'da. Diğerleri daha ciddi. Böyle yani daha soğuk yapı şey folklor var ya işte konuşma var ya da işte şey var. O da o şovlar, bollar filan. Ve Tayland böyle bir çekicilik sağlıyor. Bir yandan da Tayland'daki işte bu seks turizmi vesaire filan şeyleri çok korkutuyor. Kamboçya'yı, hastalıklar, Laos'u da. Yani evet. Hatta bir köprü yapmışlar. Dostluk köprüsü diyor Tayland'da Laos arasında ama halkın arasında o hastalık köprüsü diye adlandırılıyormuş.
Kamboçya'da tabii tarihin, yakın tarihin en kanlı, korkunç
soykırımını... Onu hiç sorma. Çünkü o müzeye gittim.
Öyle mi?
Evet. Yani evet. Yani anlaşılması imkansız bir şey. Yani Vietnam Savaşı ile ilgili müzeleri Vietnam'da gördüm ama o bir başka ülkede savaş. Bu öyle de değil. Anlamak da zor. Yani Kızıl, garip bir şey.
Kızıl Kımerlerin.
Evet, Kızıl Kımerler. 2 milyon küsür kişi belki daha fazla insanın öldürüldüğü biliniyor.
Bir 6 milyonluk bir yani ülkeden bahsediyor.
Ölüm tarlaları. Evet.
Evet. Yani ölüm tarlalarının da nerede olduğunu gösterdiler. Kastettikleri belli bir yer çünkü. Bu müze yaptıkları yer o işkence o şeyi, binası. Yani felaket bir şey. Yani anlaması bayağı zor. Hatta niye yapıldığını da nasıl rasyonize ettiler? Çünkü Pol Pot değil de onun bir yardımcısı var. O entelektüel bir profesör filanmış o adam. Bir teorik çerçeve ondan çıkıyormuş ama buna nasıl bir teorik çerçeve bulduğunu merak ediyorum. Mesela yok edilenlerin arasında gözlüklü olmak, gözlük takıyor evet. olmak var. Ondan sonra o bölgenin klasik halk danslarını yapan dansözlerin %90'ı yok edilmiş. Yani bu insanlar halk müziği şeyi, danslarını yapıyorlar.
Yoz bir şeyi temsil evet, ettikleri yani için. Bu,
şimdi böyle olunca gerekçesi. Tabii herhangi bir kriter tutuyor. Yani garip ve acayip bir şey. İnsanı kızdırmak falan değil de neye uğradığını şaşırtıyor. Hani düşman vardı, ateş ettim, çok kimseyi öldürdüm, ben kötü adamım. Bunu anlayabilirsiniz ama bu biraz şey. Sonunda Vietnam ordusu işgal ediyor
Vietnam
Kamboçya'yı.
Bir ölçüde kurtardı.
Yani. Evet, yani hatta Vietnam Kamboçya'yı işgali yüzünden Çin'le savaşı da göze aldı ve savaş etti Çin'le. 79 savaşı. Ama Çin amacına ulaşamadı. Çin niye Kamboçya'yı destekliyordu onu da anlamak ayrı şey yani Kızıl Kımerleri destekliyordu onu anlamak zor. Fakat Kızıl Kımerlerin güçlerini daha sonra Tayland sınırında eğitenlerin İngiliz komando yani İngiliz resmi komando birlikleri olduğu da söyleniyor orada. Yani böyle garip bir şey. Daha Kızıl Kımerleri kimse sevmiyor da herkes birbirine karşı kullanıyor bunları.
Evet.
Bir tek şey onları durdurmuş. O bana çok garip geldi. Bu Angkor harabeleri var ya. O muhteşem bir şey ve onun bütün bu savaşlardan tahrip olmadan kurtulması ilginç bir olay. Kızıl Kımerler insanları böyle yok ederlerken onlara hürmetle davranmışlar, onlara dokunmamışlar. Neden olduğunu onu da anlamak mümkün değil.
Evet.
Neyse.
Evet. Yani dün de Auschwitz'i biraz Cengiz Aktar'la konuştuk. Bugün de eğlenceli başladı ama Kızıl Kımerlere gelince iş biraz ağır tabii yani.
Evet. Evet.
Yani Holocaust'tan farksız tabii o da yani.
Evet. Hiç kuşku yok. Evet. Hiç kuşku yok.
Peki dönelim. Peki. Çok teşekkürler bu muhabirlik ve gezi notları için. Şimdi Mısır'ın durumuna da birazcık biz epeydir Mısır'da yani Tunus'taki ayaklanmayla da başlayıp epeydir de sürdürdük bunu. Hatta seninle de konuştuğumuzda diktatörlüklerin çok önemli bir faktör olduğunu konuştuğumuzda hatırlıyorum.
Şimdi bu iki ülke konusunda önce bir şey söyleyeyim. Memleketten bir süre uzak kalınca döndüğümde en şaşırttığım nokta Mısır uzmanlarının sayısının inanılmaz derecede artmış olduğuydu. bu sevinmem, üzülmem gerektiğini pek kestiremedim. Ama ilgi duyulduğundan memnun oldum. Yani bir şeyler oluyor etrafımızda, ondan ilgilenmemiz lazım diye düşünüyorum. Ben tabii bir uzman değilim bu ülkeler üzerinde. Sadece birkaç ise iktisadi göstergeyi söylemek istiyorum. Çünkü bu mekanik yorumlardan biraz kendimizi çekmemiz lazım. Mesela ekonomisi kötü oluyor. Ekonomisi onlardan kötü çok kimse var filan. Yani biraz çok boyutlu bir olay. Bak, bu satın alma paritesiyle milli gelir ölçülmesi esastır. Ülke arası karşılaştırma yapmanın ciddi yolu budur. Ona göre söylüyorum. Ve IMF'nin hesabını söylüyorum. Dünya Bankası'nın hesabı var. Bir de CIA yapıyormuş. Ben IMF'ninkini aldım. Dünya Bankası'ndan çok ufak tefek farklar vardır. Yani dolayısıyla kaba bir fikir verir şeyde. Türkiye'nin bu şekilde adam başına geliri 2013'ün yapılan tahmin $13,400 adam başına gelir satın alma paritesiyle. Yani bu Türkiye'deki insanların kullandığı mal ve hizmetler Amerikan fiyatlarıyla fiyatlansaydı ne olurdu? Böyle yapılıyor bu işlem. Zor bir işlem. Öyle herkesin yapabileceği bir işlem değil. Şimdi Tunus'unki 9500 aşağı yukarı. Mısır'ınki 6300. Yani adam başına gelir açısından baktığımızda bu ülkelerden Tunus, Mısır'dan çok daha geliri, yani %50 kadar daha fazla olan bir ülke. Ama her iki ülkenin de adam başına geliri Türkiye'den epeyce az.
Türkiye'ninki 13.500 mü?
Türkiye'ninki kabaca 13.400.
400, evet.
Kabaca, yuvarlıyorum rakamları. Tunus'un 9.500, Mısır'ın 6.300-6.400 gibi bir şey. Şimdi ikinci iktisadi gösterge, son 5 yılda bu ülkeler nasıl büyüdü? Çünkü bu son 5 yılın büyüme performansı insanların durumlarının iyileşip iyileşmediği konusunda bir gösterge olabilir. İnsanlar da ona bakar diye şey yapıyorum. Mısır ortalama büyümesi %4.8, Tunus'un %4.5. Bu şu demek, bu ülkeler nüfus artışını da hesaba katarsak böyle hızlı büyüyen ülkeler değil ama son dönemde de epeyce yani büyümüşler. Dolayısıyla bir büyümede işleri kötüye götürecek bir şey yok. Özellikle bu Mısır geçen sene dünyada yani bizim şok yediğimiz dönemde şoku savuşturmayı becerebilmişti büyüme performansı açısından. Tabii yabancı sermaye girişi olan ülke Mısır. O yüzden de Mısır lirası değerleniyor. Son 5 yılın ortalaması %13.7 gibi değerleniyor. Tunus'ta bir ülke parası değer kaybetmiş ama çok az. %1.2 yani oralarda bir sorun yok. Cari açıkları bu ülkelerin düşük. Mısır'ın milli gelir ortalama olarak söylüyorum. Milli gelirinin %7'si gibi bir şey. Tunus'un %2.6'sı, bizim %5-6 gibi yüksek rakamlara düşük. Bu ülkelerin dış borcuna gelince Mısır'ın epeyce düşüktür. %27 idi 2006'da, %18'e indirmiş milli gelir oranını. Yalnız bu buraya nasıl geldi derseniz arada bir borç affı var. Hani bu şeylerle Körfez Savaşları sırasında Mısır'ın yardımı karşılığında falan silinmişti. Tunus'un yüksek. %54'den 52'ymiş. Yani aşağı yukarı %52-54 arasında bütçe şeyi dış borcunun milli geliri oranı olan bir ülke. Her iki ülkede de bütçe açığı problemi var. Mısır'ın ciddi. Aşağı yukarı %7,5-8 civarında milli geliri oranı olan bütçe açığı var. Bu dengeleri ancak öyle sağlayabiliyor. Mısır'da enflasyon %10-11 civarında yüksek. Hatta 2007'de bu %20'ye sıçramıştı. Tunus'ta ise düşük, %3.9. İşsizlik Mısır'da %9.4, Tunus'ta %14. Yalnız her iki ülkede de işsizlerin önemlice bir kısmını, Mısır'da daha çok olmak üzere, pardon Tunus'ta daha çok olmak üzere genç işsizler oluşturuyor. Bu önemli bir nokta. Genç işsizlerin toplam işsizler içindeki payı Tunus'ta, doğru söylemişim, Mısır'da %73, Tunus'ta %56. Yani bu genç Mısır'da genç işsizliği çok ciddi bir sorun.
%73 mü?
Toplam işsizlik işsizler içinde genç işsizliğinin oranı, genç işsizliği de 20-29 yaş arası olarak ölçülüyor bu ülkelerde. Şunu söyleyeyim, Mısır bu düzene gelmeden evvel Nasır zamandaki düzeninde her türlü üniversiteden mezunu devlet işe aldığı bir düzen vardı. Dolayısıyla yani üniversiteye gitmek işi garantileyen bir olaydı. Tabii o devam etmiyor ama istihdam yaratmakta da zorlanıyor. Yalnız bu rakamlara dikkat edersek, yani Mısır'ın işsizlik oranı yüksek ama Türkiye gibi. Yani olaylar böyle kaba iktisadi göstergelere bakıp, ha bak ekonomi iyi değilmiş, o yüzden insanlar işte çıldırdı denecek bir olay değil bu. O ekonomilerin performansları işte, yani çok harika değil ama işte fena da değil. Toparlanıyorlar filan. Belki de bu toparlanma zaten bu tür olayları tetikleyen bir şey oluyor. Çünkü bu toparlanmanın bir nemasının bürüşümünün iyi olmadığı apaçık.
İşte, yani bunu
fotoğrafa bakarsanız görürsünüz.
Yani büyüme ve kalkınma neyse işte onun adı oldukça kabul edilebilir bir eşit bir yani anlaşılabilir bir durumda ama
dün işçilerin paylaşımı taleplerinden biri de oydu zaten o paylaşım konusunda ücret farkları.
Yani insanı şaşırtan şey var. Şimdi Türkiye'nin çok matah bir yer olmadığını biliyoruz ama yani şimdi Mısır'da insan şaşırıyor. Ben kaldığım otelde mübalağa etmiyorum. Otelin ön kapısından çıkıp arkaya dön. Ben meraklıyım böyle ara sokaklara gideyim diye. Arka sokaklara gidemedim. Otelin arkasına geçtiğimde birdenbire hayatımda 1950'lerin başı Eskişehir'e döndüm. Hatta o biraz daha iyiydi. Yani böyle bir olay var. Şimdi bu önemli bir şey. Bunu düzeltememiyor olmaları bir entelektüel yeteneksizlikle açıklanamaz. Ben çünkü biliyorsunuz işte Mısırlı arkadaşlarım olduğu bir orada bir enstitüde var. Uluslararası bir enstitüde işim yapıyor falan. Oradaki araştırmacılar bunu kaç yıldır bunları ortaya koyuyorlar. Yani öyle bilinmeyen falan bir şey değil. Şimdi ama burada adım atılmadığı, hatta biraz belki şeyi aşıyorum ama bir vurdum duymazlık olduğu hükümet tarafında düşünüyorum. Yani bazı olayların acil olduğunu nasıl görmüyorlardı anlamak mümkün değil.
Gerçekten
ben bunu hep demokrasiye bağlıyorum. Yani Türkiye'de en sevmediğimiz, işte kızdığımız bir iktidar bile gelse sonuçta o vurdum duymazlığı benim hayatımda gösteren görmedim. Şu oldu, yapamadık. O oldu, olabilir. İmkanınız yoktur. Ama hükümetten bir tepki gelir. Yani işte ya bazen kızmak şeklinde gelir. Yani o da hoş bir şey değildir. Demokrasiye yakışmaz ama olay bir şey söylendiğini algılar. Ya da işte pardon şu kadar yapabildik olur. Burada böyle bir olay var bu ülkede. Şimdi yalnız bir şey söyleyeceğim. Yani biliyorsunuz işin olumsuz taraflarına kafam daha çok çalışıyor kötümserliğim nedeniyle. Bu işin sonu hayra varır mı varmaz mı? Şimdi gönlümden geçen varması. Hayır dediğimde demokratik yolda Mısır'ın adım atması, çok adım atması. Bunu tabii içimden geçiyor ama bu zor olabilir. Çünkü bugünkü iktidarın bunaltıcı baskısından nefret edenler çok olabilirler. Ama reform aşamasına gelince muhafazakar kadrolar güçlenecektir. Bunların içerisinde bakkal bile olacaktır. Çünkü değişime korkutucudur. Burada tabii o değişimi topluma güzel anlatarak, büyük hatalar yapmadan yapabilecek bir siyasal organizasyon lazım. Bu Mısır'ın ortamında büyüyecek, illaki milli diyemeyeceğim çünkü olmayabilir şeyde, büyüyecek bir koalisyon, herkesin katıldığı bir siyasi çerçeve içinde, özellikle altını onu çizeyim, Müslüman biraderleri dışlayan bir çerçeve kurma hevesi var gibi gözüküyor bana. Onu yani daha ileride yeni bir hadise çıkarmaktan başka bir anlamı olmaz. Ama belki şey olabilir, yani kurulacak hükümete Müslüman biraderler katılmak istemeyebilirler, programları uymayabilir, onlar ayrı mesele. Fakat işin içinde olmaları aynı şey değil. Ve bundan sonra yapılacak olan reformlar gıdım gıdım olacaktır. Ve tabii ki toplumu ikna etmek de kolay olmayacak. Benim elimde şu anda kaba bir projeksiyon var. Ama bir kişinin, yani bu konuda uzman bir kişinin ama çok şey, yani elde çok az bilgi var. Önümüzdeki dönemi krizin olası etkilerini hesaba katmış, iktisadi etkilerini. Mesela büyüme hızını %6 beklediği ekonomi %1,5'a büyüme hızı düşecek diyor. Enflasyon yükselecek diyor. Cari açık büyüyecek diyor. Yabancı sermaye girişi ciddi olarak azalacak diyor. Sıfırlanmıyor tabii de azalacak diyor. Ve bütçe açığı büyüyecek diyor. Yani bundan sonra Mısır'da bir reform yapmak üzere gelecek olan iktidarın önünde işte borçlanma maliyetleri yükselmiş, cari açığı yükselmiş, döviz ve büyüme performansı düşmüş, bir de ekonomi olacak.
Evet.
Bu bir tedirginlik yaratır. Dikkat ederseniz ilk önce tedirginlik yaratan can mal güvenliğiydi. İşte ordunun müdahalesiyle o sağlandı. Bu ama siyasi dengede orduyu ön plana çıkardı. Yani iyi bir şey yaptı. Göstericilerin de can mal güvenliğini bir dereceye kadar korudu. Dışarıdakilerin de. Şimdi bu ikinci sorun çok ciddi ve bu bir defa da düzelecek bir sorun değil. Bu dünya ortamında da Mısır'ın olağanüstü destek, kolay destek bulması zor. Sıfır demiyorum, bulabilir. IMF ve'nin bir dereceye kadar da Dünya Bankası'nın Mısır'a yardım etmesi gerekir. Eğer bu durumda yardım etmiyorsa o kuruluşa ne ihtiyaç var diye düşünebiliriz. Ama iş çok zor bir döneme geliyor ve onun siyasi çalkantılarının ben çabuk duracağını sanmıyorum. Biraz da kötümserlik yapayım.
Evet, tabii yalnız şeyden de bahsetmemizde herhalde fayda var. Yani bu geçenlerde bir şeyde ayrıntılı bir yazı çıktı New York Times'da mesela ve başka gazetelerde de işte Mubarek'in oğlu ve etrafındakilerle, Ahmet Ez diye mesela bir iş adamı ve yani para, politika ve kudret ilişkilerinin işte mesela demir çelik sektörünün 1/3'üne sahip oldukları ve tam bir döner kapı bu siyaseti, yani politik iktidarla parayla iktidar satın alıp siyasi iktidarla da tekrar büyük serbest para elde etmek. Yani WikiLeaks'ten müthiş ilginç bir rapor da vardı, 274 sayfalık. Yani başkanın eşi de dahil, bu Cemal'in annesi olan Suzan Hanım da dahil olmak üzere, Mubarek'in kardeşi Ala bir iş adamı. Yani işin ilginç tarafı, bunların bütünüyle farkında olduğunu da Amerika'nın farkında olduğunu gösteriyor. WikiLeaks, Francis Ricciardone, Kahire Büyükelçisi'ymiş, şimdi Türkiye'ye gelen adam. O da ve demiş, yani ispat edilmedi bu iddialar ama müthiş yükselen bir şeyde olduğunu söylemiş Ricciardone'de. Ricciardone mi nasıl okunuyor tam bilmiyorum. Yani Mısırlılar artık hükümetin bastırmasına rağmen buna isyan edecek gibi görünüyorlar demiş. Şimdi öyle şey ki mesela Cemal Mübarek bir yatırım bankeri olarak Londra'da 10 milyonla 16 milyon dolarlık evleri var deniyor. Knightsbridge'de mesela. İşte bütün her yerde, Gazze'de, şurada burada acayip, yani Mısır'ın Şarm el-Şeyh'inde, Sayfiye yerlerinde de, Londra'da, Paris'te ve başka yerlerde müthiş binalar, Kahire dışında yeni işte büyük arabalarla, polis eskortleriyle geziyor. Senin sözünü ettiğin şey sokaklarından, 1950'lerin Eskişehir'i sokaklarında böyle gezen adamlar. Yani müthiş bir şey, gelir dağılımı, adaletsizliği var.
Evet, bir de tabii yani vurdum duymazlığı Mısırlı politikacıların çok önemli ama 32 senede işte Mübarek ve ailesinin servetini 40 ila 70 milyar dolar arasında olduğu varsayılıyor. Evet. İşte öncesinde bir 20 seneye yakın bir Enver Sedat iktidarı da var. Hani,
o da benzer bir şey.
Evet, benzer bir şey. Zaten 1950'lerin Eskişehir'ine gidiyoruz bir nevi. Yani vurdumazlıktan biraz daha fazlası var sanki bir de.
Ben iki şey söylemek istiyorum. Bir tanesi bu Wikileaks'i mesela Mısır bağlamında bana hiç yeni bilgi gibi gelmedi. Ben yıllardır Mısır'da bunları dinliyorum. Evet. Herkes biliyor bunları.
Evet, sadece ispatlanmış.
Ve çok kızıyorlardı. Evet. Bu birinci söylemek istediğim nokta. Şimdi şeyde bu Mısır'daki bu dejenerasyonu, ya ben öyle o terimi kullanayım, şöyle görmek mümkün. Yani müthiş bir gösterge değil ama bana etkili gelmişti. Abdülnasır'ın mezarına gittim. O Abdülnasır kendi büyüdüğü mahallede bir evde, küçük bir evde oturuyordu. Öyle sarayda falan değil.
Evet.
Mezarı da her cuma namaza gittiği oradaki küçük caminin bahçesinde. Enver Sedat'ın koskocaman bir şeyi yapıldı böyle. Mozoleum yapıldı.
Evet.
Şeyin üstü mübarek yaşıyor. Tabii de onun oturduğu saraya bakıyorum. Böyle fotoğraflarını görüyorum. İşte muhteşem bir yerde. Yani o Nasır döneminin övmek için söylemiyorum. Bir hata o zaman da yapılmıştır ama bir böyle mütevazılığı bir şeyi vardı. Yani bir halkçı olma teması sadece lafta değildi. Ondan çok hızlı bir uzaklaşma olduğu açık Mısır'da ve bunu eleştiren çok şeyler var.
Evet, yani bütün bu tarım bakanı, eski tarım bakanı da işin içinde, seramikçi, yani toprak şeyleri yapan bir iş adamı. Hepsi etraflarında böyle kobilerden sorumlu, işte tırnak içinde emlak bakanı, transport, ulaştırma bakanı filan, hepsi böyle döner kapı politikalarıyla müthiş zengin olmuşlar. Hatta yargı organı da tabii beklenebileceği gibi etkilenmiş. Hişam Talat Mustafa olayı vardı. 15 yıllık bir hapse mahkum oldu. Ünlü bir metresini, beraber olduğu kadını öldürdü. Şarkıcı Suzan Tamimi, Lübnanlı pop yıldızını. Mesela onu da Cemal Mübarek'in iç çevresindenmiş zaten. O da bu Hişam Talat Mustafa denen adamdı ve mesela mahkeme onu kiralık katil tutarak öldürttüğü tespit edilmesine rağmen mahkeme affetti. Yani çok az, 15 yıllık bir hapis cezasına indirdi. Bütün böyle bir ilişkiler zinciri var. Onun için ayaklanmakta çok...
Yani o benim için hiç sorgulanacak bir şey değil. Daha evvel hep merak ederdim. Yani niye bir tepki doğmuyor toplumda filan. Yani şeyin farkındayım tabii, polis baskısının da. Yani evet, ona rağmen diye. Dolayısıyla olmasında şaşacak bir şey yok. Ama bundan sonrası kolay değil. O çok, noktaya çok tabii dikkat etmemiz gerekiyor.
Ama herhalde susturulamayacaklar diyen yazarlar var. Yani Mısır gençliğinin sesi asla susturulamayacak diyenler. Bana da bir dönüm noktası aşılmış gibi geliyor. Dediğin tabii çok doğru. Çok zor bir dönem.
Üstelik bir şey daha söyleyeyim. Yani beni bu durumlar çok ilgilendiriyor. Hatta sana bahsetmiştim bir ara, hani Mısır'da bir süre kalmak istiyorum diye. Ben evet, böyle olaylar değil de hani bunun siyasi çalışmaların olduğu ortamda ne olup bittiğini duysam, öğrensem hoş olur diye merak ediyordum yani. Ama bu tabii birdenbire patladı, onu öngörmüş falan değilim tabii. Şimdi bundan sonraki dönemde eğer siyasi pazarlıkları yürüten farklı görüş sahipleri akıllıca ve dikkatli oyun oynarlarsa çok iyiye de gidebilir. Yani o da mümkün. Olacak mı olmayacak mı onu bilmiyorum. Yani ama şey oyununa gelirse, bu hakim olanlar giderse, işte Müslüman biraderler gelir, o da bütün dünya için çok tehlikelidir oyununa gelirse, bu işte hayırlı bir sonuç çıkmaz.
Evet, ben yani yeni bir toplumsal ilişkiler zinciri kurmakta olduklarına dair, çok farklı dayanışmacı bir ortam oluşturulmasına dair epey ipucu görüyorum ama bakalım, tabii göreceğiz beraberce. Peki, çok teşekkürler.
Ben de teşekkür ederim.
Teşekkürler.
Hasan Ersel'le Ekonomi Notları.